Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Kösedağ'ı sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Büşra Uygun var. Bugün bülteni mal varlıklarının geri alınması ofisine ayırdık. Niçin? Çünkü Altılı Masa Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat metnini yayınladı biliyorsunuz bu hafta başında. Ve orada en dikkat çekici maddelerden biri yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık denetim bölümünde mal varlıklarının geri alınması ofisinin kurulması oldu. Bugün değerli bir konuğum var. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota bizimle birlikte olacak. Ama önce Medyascope Ankara muhabiri Berfin Bayır'dan bugün yaptığı özel haberin detaylarını dinleyeceğiz. Çünkü siyasetçilerle, kurmaylarla konuştu. Berfin biraz ayrıntılı bu iş nasıl olacak biraz ayrıntı öğrendi. Bize anlatacak. Berfin merhaba, hoş geldin. Berfin'in sesini duyamıyorum arkadaşlar. Merhaba Berfin, hoş geldin.
Merhaba Gökçe. Evet, dediğin gibi bugün bazı kurmaylarla konuştuk Altılı Masa'da. Ve bu ofisin detayına ilişkin bilgiler aldık kendilerinden. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani bu sürecin buraya nasıl geldiğiyle ilgili. Kılıçdaroğlu tırnak içerisinde Türkiye'nin zenginlikleri bir avuç iktidar yanlısı müteahhite peşkeş çekildiğini iddia ederek müteahhit grubuna beşli çete olarak itham etmişti. Londra'ya gittiğinde beşli çete olarak saydığı müteahhitlerden biri olan Mehmet Cengiz'in evinin önünden video çekerek bunların hesabını soracağız dedi. CHP ve İYİ Parti öteden beri tiksindirici borç kavramı üzerinde duruyordu. Devletin hazinesinin gereğinden fazla zarara sokup taahhütlerde bulunulmasının yanlış olduğundan bahsediyordu. Köprüler, yollar, otoyollar, şehir hastaneleri tiksindirici borç adı altında uluslararası tahkime götürülerek oradan tahsil edilmesi planlanıyor bu süreçte. Uluslararası tahkim konusunda uzman dar bir kadronun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uygulanacak ve izlenecek yol konusunda bir dosya hazırladığı öğrenildi. Tiksindirici borç kavramı kullanılarak uluslararası tahkimler devreye sokulacak ve uzun vadeli ve yüksek rakamlı sözleşmelerin iptali veya süresini kısaltmak için şirket, firma, konsorsiyum yetkilileriyle görüşülecek. Yurt dışına kaçırılmış paralar ve alınmış gayrimenkuller üzerinden usulsüzlük iddialarıyla sağlanan belgelerle davalar açılarak bunların devletin malı olduğu vurgulanacak ve geri alınmaya çalışılacak. Onun dışında bugün kurmaylarla görüştük demiştim. Kurmaylardan bir tanesi de Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Seferüstün'dü. Ayhan Seferüstün Türkiye'de kamu kaynaklarının yurt dışına kaçırıldığı konusunda çok ciddi duyumlar ve bilgilerin olduğunu belirtti. Ve bu kaynakların tahsil edilmesi için içerisinde bankacılardan, hazinesinden, maliyesinden, hukukçusundan, diplomatından, sayıştay görevlenen ve mali suçları araştırma kurulu olan MASAK'ta oluşan görevlilerden bir heyet oluşturulacağını ve bu şekilde borçların ve yurt dışına kaçırılan kamusal malların tahsil edileceğini vurguladı. Üstün özellikle bizim ne kullandım? Güçlü ve haklıysanız zaten o paralar ülkeye geri gelecek dedi. Bu önemli çünkü üstün aynı zamanda kimsenin yanına kar kalmayacağını, hatta soruşturma başlandığı takdirde çoğu kişinin kendisine rıza göstererek evet yanlış yaptık diyeceğini ve uzlaşıya yanaşacağını belirtti. Ofisin kalıcı olup olmayacağı ile ilgili de Saadet Partisi Hukuk İşleri ve Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Kaya mal varlıklarının bir mal varlıkları ile ilgili bir usulsüzlük varsa eğer onlarla ilgili de çalışılacağını ve ihtiyaç duyulduğu müddetçe devam edilen bir kuruluş olacağını belirtti. Ayrıca meclis bünyesinde de yolsuzluklar için bir araştırma komisyonunun kurulacağını söyledi. Demokrat Parti Ekonomik İşler ve Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Şahinal, ofisin kamuoyuna mal olmuş, devletin arşivlerinde yer almış bütün bilgileri, belgeleri ve raporları gözden geçireceğini vurguladı. Buna bir tırnak açmak istiyorum. Bunu söylemesinin büyük sebeplerinden bir tanesi uluslararası araştırmacı gazetecilik dosyalarına bahsettim kendisine. Ve kendisi bu gibi kamuya mal olmuş dosyaların içinde yer alan Türkiye'yle ilgili bilgiler kullanılabilir dedi. Bence bu önemli. Gazetecilerle her ne kadar tırnak içinde işbirliği olmasa bile kamuoyunda bahsedilen birçok önemli habere ışık tutabilir bu durum. Onun dışında Cumhurbaşkanı ve bakanların yargılanmasının yolu da açılacak bu şekilde. Çünkü mecliste komisyon kurulmasının bir diğer anlamı da aslında bu. Aynı zamanda CHP sözcüsü Faik Öztürk da bugünkü Merkez Yürütme Kurulu'nda açıklamasına pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihalelerin geriye doğru tahsis edeceklerini ve yolsuzluk ve rüşvet suçlarında zaman aşımının kaldırılacağını, bu suçların hiçbir surette af kapsamına alınmayacağını dikkat çekti. Şimdilik bu kadar aktaracaklarım.
Berfin Bayır, çok teşekkür ediyoruz. Detayları öğrendiniz. Bu haberin tamamını Medyascope web sitesinden okuyabilirsiniz. Yarın da zannediyorum devamı gelecek bu haberlerimizin. Çok teşekkürler Berfin, sana veda edelim. Ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota'yla birlikteyiz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
Hoş bulduk Gökçe Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Kerim Bey, aslında Kemal Kılıçdaroğlu daha önce birkaç kez de belirtmişti, bu seçim sürecine girilmeden önce de özellikle yap işlet devlet modellerini eleştirmiş ve bu konuda bu konuya son vereceklerini, sözleşmeleri feshedeceklerini söylemişti. İşte muhalefet iktidara geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayır o iş öyle olmaz cevap vermişti, tahkim kurulunu işaret etmişti. Ne dersiniz? Tahkim meselesi aşılabilir mi? Bu süreç nasıl işleyecek? Siz neler söylersiniz?
Çok teşekkürler Gökçe Hanım. Ya öncelikle ben bunun bir çerçevesini çizeyim. Sadece kamu özel işbirlikleriyle sınırlayınca bu konudaki hayal dünyamızı ve büyüklükleri biraz göz önünden kaçırmak ihtimalimiz
var. Ben aslında onlarla başladım. Devamında diğer konuları evet, da tabii. Soracaktım. Buyurun.
Ben size yani son yapılan bir araştırmanın sonuçlarını söyleyeyim. Yılda yolsuzluk, suç ve vergi kaçınma kaynaklı 1 trilyonla 1.6 trilyon dolarlık bir büyüklük olduğu varsayılıyor. Tabii bunun önemli kısmı vergiden kaçınma ama yolsuzluk suç ekonomisi de oldukça büyük. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devlet alımlarının yaklaşık %10'u ile %20'si arasında bir tutarın, kontrat değerinin %10'u ile 20'si arasındaki bir tutarın rüşvet ve yolsuzluk olarak şişirildiği düşünülüyor. Yılda bürokratların aldığı rüşvet tutarı dünyada 20 ile 40 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da az gelişmiş ülkelere yapılan yardımların neredeyse 1/3'ünü oluşturuyor. Yani bu kadar çarpık bir durum var. Dolayısıyla bu konuda tecrübeler az ama etkili. İşte Altılı Masa'nın veya yeni ismiyle Millet İttifakı'nın böyle bir komisyonu oluşturma düşüncesi de buradan doğuyor. Buradaki başarılı örneklerden yola çıkarak Türkiye'nin gerek kamu ihaleleri yoluyla gerek doğrudan rüşvet yoluyla hem yurt içinde tutulan hem yurt dışında kaçırılan varlıklarının geri iade edilmesi konusunda bir irade koymuş oluyor Millet İttifakı. Müsaade ederseniz burada birkaç tane başarılı örneği de size aktarayım. Hani fikir vermesi açısından.
Lütfen.
Nijerya Devlet Başkanı Sani Abacha 1993 ile 1998 arasında devlet başkanlığı yapıyor. Ve 3 ila 5 milyar dolar arası bir varlığı kendi hesabına aktardığı düşünülüyor. Daha sonra yeni gelen hükümet bu konuda girişimlerini yapıyor. Ağırlıklı olarak İsviçre bankalarında paralar çıkıyor. İsviçre ile bir anlaşma yapılıyor. Dünya Bankası devreye giriyor. 505 milyon dolarlık bir iade sağlanıyor. Peru'da oranın istihbarat teşkilatı başkanı Vladimiro Torres 1990 ile 2000 arasında 10 yıl istihbarat başkanlığı yapıyor. Ve sadece kendisi değil, o dönem yolsuzluğa karışan birçok devlet yetkilisinin de organizatörü. 2 milyar dolarlık bir varlığın kaçırıldığı düşünülüyor, iddia ediliyor. 185 milyon dolarlık bir iade yapılıyor. Ama Peru örneği ilginç bir örnek. Yasa dışı yollarla elde edilmiş mal varlıkların iadesi komisyon oluşturuyorlar. Ve bu komisyon hukuki bir nitelik kazandığı için de ciddi anlamda gerek ülkelerle, gerek bankalarla, finansal kuruluşlarla muhatap oluyor ve yargı kararlarıyla bunların önemli kısmını geri alma şansı elde ediliyor. Filipinler Marcos hikayesi hepimizin bildiği bir hikaye. Yaklaşık 600 milyon dolarlık bir iade sağlanıyor. Kazakistan'da ise daha değişik bir tecrübeye sahip oluyorlar. Orada her şeyin üstü örtülüyor, hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Ama bir Amerikalı vatandaşın rüşvet vermekten yargılanmasıyla orada bir şirkete rüşvet verildiği ortaya çıkıyor. Bunun iadesi Kazakistan hükümetine doğrudan verilmiyor. Oradaki yolsuzluktan ve rüşvetten zarar verenlerin tazmini fonuna ayrılıyor. Yolsuzluktan ve rüşvetten zarar görenlerse tabii ki o ülkenin vatandaşları ve çok yoksulları. Genellikle bu tür fonlar iade edilirken yoksullara yardım fonu haline dönüşüp o şekilde dağıtıldığı örnekleri de oldukça fazla. Ama çok zor bir süreç. Mutlaka önemli bir irade gerekiyor. Ama iradenin de ötesinde hukuk, finans, yargı, hatta bir miktarda finansal dedektiflik gerekiyor. Paranın en kolay yakalanma kanalı tabii ki bankalar ve gayrimenkul. Yani rüşvet alanlar veya yolsuzluk yapanlar bankacılık sisteminin içinde veya gayrimenkul alımı yoluyla bunları yaptıkları noktada yakalanmaları çok daha kolay oluyor. Kabuk şirketler parayı aklamak için sıkça kullanılan bir yol. Bu da işbirliği olduğu sürece rahatlıkla bulunabiliyor. Altılı Masa'nın iradesi bu yönde bir komisyon oluşturup bunun resmi bir niteliğe kavuşması ve ondan sonra sürecin başlaması. Süreç çok aşamalar geçiyor. Önce bir ön inceleme yapılması gerekiyor ülkede. Sonra bu varlıkların tespit edilmeden önce diğer ülkelerle ve bankalarla anlaşmalı bir kısıtlama. Yani bir blokaj, arkadaşından soruşturma ve onun arkasından yasal paralel bir soruşturma ve mutlaka ki karşılıklı yasal dayanışmalar gerekiyor. Uzun bir süreç ama ülkelerin temizlenmesi ve ileriki dönemlerde yolsuzlukların azalması için de çok önemli bir araç görevini görüyor.
Ben de ikinci soru olarak bu haksız kazanç olduğunun kanıtlanması ile birlikte yurt dışına giden paralar ne olacak diye sormuştum. Nasıl olacak, yöntem ne? Çok teşekkür ediyorum, cevaplamış oldunuz. Uzun bir süreç diyorsunuz. Bu evet. Çok önemli. Yani hemen bir sonuç almayı toplumda, çünkü kamuoyunda da böyle bir beklenti var. Özellikle işte enflasyonun geldiği nokta, geçim sıkıntısının arttığı bir süreçte. Özellikle muhalif kamuoyunda elbette. Beklenti bu yönde ama bir süreç işleyecek. Uzmanlar çalışacak anladığımız kadarıyla. Peki ekonomiye katkısı olur mu sizce? Yoksa bu sadece bir siyasi yüzleşme, bir kültürün son bulması için yapılması gereken bir iş mi?
Ben ekonomiye katkısının kısıtlı olacağını düşünüyorum. Yani çünkü şu, açık ve şeffaf olmak lazım. Çalınan paraların hepsini geri almak imkanı olmayacak. Yani olamayacak. Çünkü bir kısmı gerçekten saçma sapan yatırımlara harcanmış olacak, bir kısmını gerçekten bu rüşveti alanlar da kaybetmiş oluyor. Yani özellikle kamu özel işbirliği projelerinde çok karşımıza bence çıkacak. Birçoğu kötü finansal yönetim sebebiyle aslında bu paralar kamunun cebinden, yani bizlerin cebinden çıkan paraların birçoğunun da şirket kazancına dönüşmediğini de görüyoruz. kötü yönetim veya başka sebeplerle. O yüzden hepsinin geri alınması mümkün değil ama ben mesaj içeriğinin ve ileride yolsuzlukları engelleme noktasında çok faydası olacağını düşünüyorum. Ama yine de Türkiye'de bu işlerin toplam büyüklüğünün nedir konusunda kimsenin çok iyi bir fikri olduğunu ben henüz düşünmüyorum. Ama büyük tutarlar olarak konuştuklarımız hep kamu özel işbirliği projeleri. Ama bunun dışında daha orta ölçekli projelerlerinde önemli tutarlara erişebileceğini düşünüyorum. Ama yine de toplamda ben mesaj içeriğinin parasal etkisinden çok daha önemli olacağını düşünüyorum.
Peki siyasi süreci nasıl yönetmeli sizce olası yeni iktidar bu süreçte?
Tabii şöyle, yani hiç kimseyi tabii ki yargı kararı olmadan suçlamamak tabii ki bir esastır. Rövanşist olmamak çok önemli bir esastır. Şunu da yapmak, özellikle kamu özel işbirliği projelerinde doğrudan tahkimi düşünmeden gidilecek de başka yollarında olduğunu göz ardı etmemek lazım. Tahkim çok zor bir süreç. Bence kazanılır. Yani o konuda ben ümitliyim. Çünkü yani bir projenin ihale edildiğinden günümüze kadar olan döneminde 2-3 kat dolar cinsi eğer şişik fiyatlar varsa bunu anlatmanın çok zor olmadığını düşünüyorum. Ancak yine de bunun öncesindeki adımların çok önemli. Mesela şu ana kadar kamu özel işbirliği projelerinde hemen hemen hiç işletilmeyen performans denetimine kamu tarafından yapılması durumunda müteahhitler, finansörler ve işletmecilerle bir pazarlık masasına oturma imkanını da ben kuvvetli olduğunu düşünüyorum tahkim öncesinde.
Kerim Rota, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi bu konuyu Ruşen Çakır da yorumladı bugün. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete diye tarif ettiği devlet kamu ihalelerini en çok kamu ihalesi alan 5 şirketi hedef alması üzerine bir yayın yaptı izleyicilerle. Bakalım neler söylemiş.
Kılıçdaroğlu bunu niye yapıyor? Bunu niye ısrarla vurguluyor? Bu aslında iktidarın yumuşak karnı. Bu kişiler, yani beşli çete ya da onlu çete, kaç kişi olduk? Yani haksız bir şekilde milletin varlığını, ürettiği değerlere haksız bir şekilde sırf iktidara yakın oldukları için konanlar. Böyle bir tablo çiziyor Kılıçdaroğlu. Bunları hedef almak aslında nispeten daha kolay ve bir diğer husus da şu: Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı hedef alma tuzağından böylece kurtulabiliyor. Normal şartlarda Erdoğan'ı doğrudan yolsuzluklara göz yummakla vesaire suçlayıp bir kampanyayı böyle yürütebilirdi. Tabii beşli çete derken yine Erdoğan'a ucunu dokundurtuyor ama doğrudan beşli çete ve benzeri şeyler söyleyerek aslında Erdoğan karşıtlığı da yapmamış oluyor. Bu aslında çok korunaklı bir şey. Eğer Erdoğan karşıtlığı üzerinden bunu yapacak olursa bu sefer işte klasik Erdoğan'ın mağduriyet üretmesi ve kendi tabanının onun etrafında kenetlenmesi ihtimaline de yol açabiliyor. Muharrem İnce bunu daha önceki seçimlerde yapmıştı. Kılıçdaroğlu bunu yaparak hem Erdoğan'a hedef alıyor ama Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir propaganda yapmamış oluyor. Bu anlamıyla bunun akılcı bir politika olduğunu düşünüyorum.
Sizlere şunu da hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada beşli çete olarak adlandırdığı şirketlerin hazineden 418 milyar dolar çaldığı iddiasını bir kez daha gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir söz duyacaklar, "Ben Kemal, geliyorum" diyerek kürsüden inmişti. Bunu da hatırlatalım. Dün de yaptığı konuşmada bir kez daha hedef almış oldu beşli çete diye adlandırdığı şirketler grubunu. Devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle başlayan Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ateş'in katillerini sordu.
Geçen hafta söylemiştim. 14 Mayıs'a kadar her konuşmamda Sayın Erdoğan'a aynı soruyu soracağım demiştim. Sayın Erdoğan, 38 yaşındaki genç bir akademisyene, Ülkü Ocakları eski genel başkanına, Ankara'nın göbeğinde kim suikast düzenledi? Banu Çiçek'in ve Bengisu'nun babasına, Sinan Ateş'e kim kıydı? Katiller nerede saklanıyor? Saklanmalarına kim izin veriyor? Yargı sürecini kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden o koltukta rahat oturamazsın, oturtmayacağım. Devletin içinde mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken, Cumhurbaşkanıyım diye ortalıkta gezemezsin, gezdirmeyeceğim. Banu Çiçek'in babasız geçen ilk doğum gününde gece başını yastığa koyup rahat rahat uyuyamazsın. Beni iyi dinle Sayın Erdoğan. Vicdana sığmayanı Türkiye'ye sığdıramazsın. Hiçbir haksızlığa boyun eğmeyenleri ne yaparsan yap susturamazsın. Milletin adamıyım diye böbürlenip milletin canına kast edilirken susamazsın. Bu millet sana ne istediysen verdi. Sense gittin, ucube bir sistemi başımıza bela ettin. Ayağımda pranga var dedin. Tüm yetkiler benim olsun dedin. Tek söz sahibi ben olayım dedin. Madem öyle, madem prangalarından sıyrıldın, o zaman söyle bakalım. Sinan Ateş'in katilleri nerede?
Partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın 30 Ocak'ta açıkladığı ortak politikalar mutabakat metninde yer verilen vaatlerin kendi iktidarları tarafından yapılmış ya da yapılmakta olduğunu söyledi. Erdoğan 3. dönem adaylık tartışmalarına dair de açıklamalarda bulundu.
Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu, onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay Bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helal olsun. Kardeşlerim, biz bunları söyleyince vay efendim Tayyip Erdoğan bizimle maytap geçiyor diye feveran ediyorlar. Siz dalga geçilecek iş yaparsanız elbette biz de dalgamızı geçeriz. Memleketin gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacı var. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Bari o işe yarayın. Eğer siz dikkate alınacak, kulak verilecek iş yapar, söz söylerseniz biz de size o nazarla bakarız. Şimdi soruyorum, şu fotoğraf karşısında başka nasıl davranabiliriz? Esasen yaptığı siyaset değil, alenen hasisliktir. Daha geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde aynı hasisliğin bir örneğini sergilediler. Ne dediler? Biz Cumhurbaşkanı adayı çıkartamıyoruz. Öyleyse Cumhur İttifakı'nın da adayı olmasın. Halbuki bizim adaylığımız bir yıldır belli. Anayasa ortada. Seçim kanunu ortada. Geçen haftaya kadar adaylığımız meselesi hiç aklınıza gelmedi mi? Madem böyle düşünüyordunuz, niye aylardır bizimle yarışacak aday belirlemek için toplantı üstüne toplantı yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi öyle bir muhalefetimiz var ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 çeşit yemeğin 30 TL'den satışa sunulduğu kent lokantalarının 7.sini öğrenci yurtlarının yoğun olarak bulunduğu Sultanahmet'te açtı. Lokantada öğrencilere ilk yemek servisini yapan Başkan Ekrem İmamoğlu, kadınlara emanet ettiğimiz kent lokantalarımız genç arkadaşlarımızın bütçelerine katkı sunsun istiyoruz dedi.
Sayı oldukça da yüksek aslında. Yani 310 bin kişi ki ilkini açalı 6 ay oldu mu? Yani kademeli açılmasına rağmen 310 bin insanımız kent lokantasından faydalandı. Muhteşem bir şey bu. Bugün açtığımız yer Sultanahmet'e yakın bir yer. Allah. Ondan sonra fakat öğrencilerimize yakın. Beni en çok sevindiren taraf o. Hem İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere bir de buralarda çok yakında yurtlar var. Yurtların da varlığı önemli. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yoğun bir genç buradan faydalanacaktır öğrencilerimiz. Hem lezzetli hem böyle güzel hanımefendilerin servisleriyle buluşacaklar. Sağ olsun onlar da bizim buradaki simgemiz. Bir de biz bu kent lokantalarını kadınlara emanet ediyoruz. Yakında Boğaziçi hazırlanıyor. Küçükçekmece hazırlanıyor. İki noktamız daha var. Aslında sayılarını arttırırken çoğu kez okullarımıza, yurtlarımıza yakın olmasına dikkat ediyoruz. Bir de tabii bazen de özellikle dar gelirli, asgari ücretle yoğun çalışılan bölgelerde de açıyoruz. Yani şunu söyleyeyim, çok sağlıklı gıda ve hijyenik ortamlardan emin olacağınız bir mekanizma bu.
Bizim orada yeni açtı da. Bundan sonra da geldi. Çocuklara iyi şey yiyemiyoruz. Problem orada.
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Instagram hesabından yapılan paylaşımda Başkonsolosluğun bugün için kapalı olacağı belirtildi.
İslam ve göç karşıtı Rasmus Paludan'ın İsveç'te ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasının ırkçı Pegida örgütü lideri Edwin Wagensveld'in de Hollanda parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim yırtmasının yankıları sürüyor. Hollanda ve İngiltere'nin ardından bugün Almanya'da İstanbul'daki başkonsolosluklarının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu. Bugün başkonsoloslukta planlanan tüm vize ve pasaport randevuları ve etkinlikler iptal edildi. Başkonsolosluğun internet sitesinden de konuya dair bir bilgilendirme notu paylaşıldı. Dün Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da protesto gösterileri ve Batılılara artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelleyerek vatandaşlarına artan terör riski nedeniyle dikkatli olmaları ve yabancı uyrukluların sıklıkla ziyaret ettiği yerlerde tetikte olunması gerektiğini bildirmişti. Bu açıklamaların ardından İngiltere Başkonsolosluğu da geçici olarak ziyarete kapatıldı. ABD Ankara Büyükelçiliği 30 Ocak'ta Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden bir güvenlik uyarısı yayımlamıştı. Uyarıda İstanbul'daki kiliseler, sinagoglar, diplomatik misyonlar ya da Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi gibi Batılıların sık sık gittiği yerlerin tehdit altında olabileceği ifade edilmişti.
Ömer Taşpınar Transatlantik programında Millet İttifakı'nın dış politika vizyonunda yer alan F-35 programına geri döneceğiz maddesini değerlendirdi. Taşpınar daha önce Washington'a gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bu konuya dair sordukları soruyu ve aldıkları yanıtı da anlattı.
F-35'lere dönmek derken S-400'lerden vazgeçeceği sonucunu çıkarabiliyor muyuz? Bu açıklıkta yazmıyor tabii.
Yazmıyor ve biz bu konuyu Sayın Kılıçdaroğlu'na Washington'a geldiğinde sorduğumuzda da askerlerle konuşacağız cevabını verdi. Yani TSK ile konuşacağız cevabını verdi. Şimdi bu bir stratejik konu. Eğer Türkiye'de askerlerin üzerinde bir sivil otorite olacaksa, ki bu da çok önemli, bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin, İYİ Parti'nin bir stratejisi olması gerek. Rusya ile ilişkiler, Amerika ile ilişkiler konusunda bu metin ne diyor? İlginç bir şekilde eşitler arası ilişki kuracağız diyor. Yani Amerika ile ilişkisini eşitler arası olarak belirlemek istiyor. Rusya ile ilişkisini eşitler arası olarak görmek istiyor. Yani güçlü bir büyük Türkiye, kendine güvenen Türkiye konusu var fakat detaylar yok. Yani S-400'ler konusunda ne yapacağı, yani böyle bir metne belki de o yüzden başında hakkaniyetli olmak lazım dedim. Belki de böyle bir metne koymak çok zor bunu. Yani S-400 meselesinden nasıl çıkacağını ama benim görebildiğim, yani F-35'ler konusunda bu kadar iddialı bir şekilde F-35'leri alacağız diyorsan ki Türkiye şu anda bırak F-35'leri, F-16'ları alamıyor. F-16'ları alamaz bir konumda. O konuyu da niye alamıyor? İsveç ve Finlandiya'ya veto koyduğu için şu anda. O konuda da hiçbir şey yok. Yani ben metne baktım, sen gördün mü bilmiyorum ama İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmalıdır diyen bir metin değil bu. Yani o konuda da bir en önemli mesele şu anda Türkiye'nin karşısında ve seçimlere kadar da halledilecek bir mesele gibi değil.
Yazdığınız yorumları bir yandan okuyorum. Bizi yalnız bırakmayan her yayında gelen konuklarımız yine buradalar, izleyicilerimiz. Çok teşekkürler. Ahmet Bey birkaç gündür ilginç bir soru soruyor. Diyor ki İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet demezse acaba Akşener nasıl başbakan olacak diye söz veriyorum bu soruyu. Eğer siyaset bilimci uzman ya da siyasetçi, İYİ Parti bir siyasetçi konuğum olursa, muhatabı olursa yani karşımda soracağım. Çok teşekkürler değerli katkılarınız, yorumlarınız için. Lütfen beğenin ve paylaşın programımızı. Hoşça kalın, yarın görüşelim.
Dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.